Şeytanlar sadece azgınları saptırırlar. İhlaslı kulları hakimiyet altına alamazlar. Bismillahirrahmanirrahim. Cin ve insan şeytanlarının Allah'ın ihlaslı kullarını hakimiyetleri altına almaya güçleri yetmez. Bu sebeple ihlas sahibi kullardan da zaman zaman günaha meyledenler olsa bile bunlar günahta ısrar etmek yerine büyük bir pişmanlıkla hemen tövbe edip Allah'a sığınırlar. Şeytanların güçleri ancak kendilerine meyleden ve kendiliğinden şeytana uymaya yönelen azgınları etki altına almaya yeter. Dünyada olduğu gibi hesap günü de kendi aralarında dayanışma gösteren cin şeytanları ile müstekbir insan şeytanları, kandırdıkları zayıf ve güçsüz kesimlerin ise ahirette kendilerini suçlamalarına ve kendilerinden şikayetçi olmalarına muhatap olacaklardır. Şeytan ve velileri aldattıklarını hesap günü yalnız bırakırlar. Kandırılanlar ise cin ve insan şeytanlardan şikayetçi olurlar. İşledikleri günahlarda ısrar edip tövbe etmeden ölen ve bu sebeple şeytan ile insan ilişkisinde ikinci kategoride yer alanlar, ahirette kendilerini kandıran cin ve insan şeytanlarından şikayetçi olacaklardır. Halbuki şeytanın insanlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücünün, sultasının, hakimiyetinin olmadığı gerçeği birçok ayette tekraren vurgulanır. Şüphesiz kullarımın üzerinde senin bir gücün, hakimiyetin, sultan yoktur. İsra Suresi 65. ayeti kerime. Şüphesiz kullarım üzerinde senin şeytanın bir zorlayıcı gücün, hakimiyetin, sultan yoktur. Ancak azgınlardan, gavin, sana uyanlar müstesna. Hicr Suresi 42. ayeti kerime. Demek ki şeytanın ancak azgınlık yaparak kendisine kapıyı açık tutanları, hevasına uyup şeytana ve şeytanın süslü gösterdiklerine meyledenleri etkilemesi mümkündür. Yani şeytanın insanları zorlama, kendilerine rağmen insanlar üzerinde zorla hakimiyet kurma gücü bulunmamaktadır. İbrahim Suresi 22. ayette dünyada şeytanı veli edinip ona kulluk itaat edenleri şeytanın hesap günü yalnız bırakacağı bildiriliyor. Şeytanın insanlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü olmadığını itiraf edip kendisine uyanların kendi istekleriyle davetine icabet ettiklerini ve bu sapmadan dolayı sorumluluğun da kendilerine ait olduğunu ifade ederek kendisine tabi olanları suçlayacağı haber veriliyor. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: "Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi inkara çağırdım. Siz de benim davetime hemen koştunuz. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz daha önce ben beni Allah'a ortak koşmanızı reddettim. Gerçek şu ki zalimler için elem verici bir azap vardır." İbrahim Suresi 22. ayeti kerime. İşte iblis dünyada kandırıp azaba sürüklediği insanları ahirette böyle yalnız bırakıp sizi ben zorlamadım. Zaten zorlamaya gücüm de yoktu. Sizi çağırdım ve siz de zaten müsait olduğunuz için çağrıma uyarak koşup geldiniz. O halde beni kınamayın. Allah'ın emrine, yoluna uymayıp da benim çağrıma ve yoluma gelmenizden dolayı kendi nefsinizi kınayın demektedir. Şeytanın kandırdığı insanın cehenneme atılması karşısında onu kendisinin kandırmadığını, onun zaten derin bir sapıklık içinde olduğunu söyleyerek yalnız ve yardımcısız bırakacağı bir başka rivayette daha şu şekilde bildirilmektedir. Allah şöyle der: "Atın cehenneme, hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah ile beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine." Arkadaşı olan şeytan der ki: "Ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi." Kaf Suresi 24-27. ayeti kerimeler. İbrahim Suresi 22. ayette şeytanın kendisinden şikayetçi olanlara da şunları da söylediği aktarılır: "Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım." İşte şeytan böyle diyerek insanlara yalan vaatlerde bulunduğunu ancak onları aldattığını, ahirette itiraf edecek ve dünyadayken kandırdıklarını o gün yalnız ve yardımcısız bırakacaktır. Bununla birlikte şeytan doğru yolda gitmek isteyenleri zorla yoldan çıkaracak gücünün bulunmadığını, insanlara sadece çeşitli yollardan telkinde bulunduğunu, onların da bunu kabul ettiklerini ifade ederek şeytanı değil kendilerini kınamaları gerektiğini söyleyecektir. Çünkü şeytan dünyada insanlara ancak vesvese ve ayartma yoluyla ulaşabilmekte, onların işlediği günahları kendilerine sadece güzel göstermeye, kendi heva ve heveslerine uymada ahlaken bir sakınca olmadığına, onları inandırmaya çalışmaktadır. Razi'nin de ifade ettiği gibi, asıl şeytan insanın kendi nefsi, arzu ve hevesleridir. İnsan nefsinde şehvete boş ve batıl inançlara önceden bir eğitim ve yatkınlık olmasaydı, bu şeytani vesvese ve ayartmalar etkili olmazdı. İşte şeytan, beni kınamayın, kendinizi kınayın diyerek bu gerçeğe işaret etmek istemiştir. Ben daha önce de beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim cümlesiyle de şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışmış olmakla birlikte kendisini Allah'a eşit bir yere koymadığını ve kendisinin ona ortak koşulmasını kabullenmediğini ifade etmektedir. Nitekim Kur'an'da birden fazla yerde kendisinin Allah tarafından yaratıldığını söylediği, Allah'a Rabbim diye hitap ettiği görülmektedir. Ancak vesvese verip yoldan çıkardığı kimseler onun aldatmalarına uymak suretiyle dolaylı olarak onu ilahlaştırmış ve Allah'a ortak koşmuşlardır. Bu sebeple ayetin son cümlesinde ona uyanların zalimler olduğunu, onlar için elem verici bir azabın hazır bulunduğuna işaret edilmektedir. Ahirette benzer bir tartışma şeytanın insanlar içindeki temsilcileri yani şeytanlaşmış insanlar ve evliya-ü şeytan ya da hizb-ü şeytan olan müstekbirler ile onların kandırdıkları zayıf ve güçsüz insanlar arasında da cereyan edeceği bildirilmektedir. Zalimler Rablerinin huzurunda durdukları zaman hallerini bir görsen, birbirlerine laf çevirip duruyorlar. Zayıf ve güçsüz görenler, büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görenlere, size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Sebe suresi 31-33. ayeti kerime. Başka bir surede ise aynı çekişme ve karşılıklı suçlamalar şöyle aktarılır. İşte bu duruma düştükleri vakit onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir. Birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Şöyle derler, siz bize sağdan gelirdiniz, bize haktan yana görünürdünüz. Diğerleri de onlara şöyle derler, hayır siz zaten mümin kimseler değildiniz. Bizim üzerinizde zorlayıcı hiçbir gücümüz yoktu. Hayır siz kendiniz azgın bir kavimdiniz. Saffat suresi 27 ve 30. ayeti kerimeler. İnsan, şeytanı olan müstekbirlerin yani insanları saptırmada öncülük edenlerin kandırdıkları zayıfların, güçsüzlerin ahirette kendilerinden şikayet etmeleri üzerine aralarında yaşanan tartışmalara dair sahneler başka ayetlerde de tekrarlanır. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler kendilerine öncülük edenler için ''Ey Rabbimiz, şunlar bizi saptırdılar.'' Onlara bir kat daha ateş azabı ver derler. Allah der ki, her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz. Araf suresi 38. ayeti kerime. Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere şeytan ile insanlardan olan dostları, insanlara vaatlerde bulunup onları hak yoldan uzaklaştırmakta, ancak yukarıda ifade edildiği üzere ahirette yalnız bırakmaktadırlar. Dünyadayken yaptıkları vaatlerin yalan olduğunu itiraf ederek, kendilerinin de aynı ateşin içinde olduklarını ve bu sebeple onlar için yapacak hiçbir şeylerinin olmadığını söylerler. Bu yüzden insan dünyadayken ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse, Lokman suresi 21. ayeti kerime diye düşünüp akletmelidir. Tabii ki bu uyarılara rağmen ona uymakta ısrar edip tövbe etmeden ölen insan da şeytanın çağırdığı ve aslında bizzat kendisinin de gideceği alevli azaba sürüklenmekten kurtulamaz. O gün geldiğinde ve azap belirdiğinde şeytan dünyadayken kandırdıklarını yalnız bırakır. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Haşr suresi 16. ayeti kerime. Görüldüğü üzere hem insanı inkara teşvik ediyor, batıl yola yönlendiriyor, hem de sonra ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyerek saptırdığı insanı yalnız bırakıyor. Nitekim hesap günü pişman olanların beyanıyla şeytanın bu tutumundan yakındıkları başka ayetlerde de bildiriliyor. Yazıklar olsun bana, keşke falana dost edilmeseydim. Çünkü o gerçekten bana geldikten sonra beni zikirden, Kur'an'dan saptırmış oldu. Şeytan da insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır. Furkan Suresi 28-29. Ayet-i Kerimeler. Şeytanın ve insanın dostlarının işi aldatmak olduğuna göre doğal olarak vaatleri de sahtedir. Boş vaatlerden ibarettir. Bu sebeple şeytan ve dostları bu boş kuruntu ve sahte vaatlerle insanları hak yoldan alıkoyarlar. Sonra da ahirette yalnız bırakıp, biz sizi zorlamadık ki, siz zaten sapıktınız ya da bir çağrımızla peşimizden koşmaya teşneydiniz. O halde siz kendinizi suçlayın derler. Gerçekten de onların insanları zorlamaya gücü yoktur. Kim onların bu boş vaatlerine kanıp peşlerine takılmışsa bilmelidir ki aslında kendisi hevasına uyup onlara yönelerek yoldan çıkmıştır ve bu sebeple doğrudan kendisi sorumludur. Bütün bunlar Kur'an'da bu kadar detaylı ve dikkat çekici sahneler halinde neden aktarılmıştır? Şüphesiz ki insan daha imtihan alanı olan dünyadayken kendisine düşman olan şeytanı ve dostlarını iyi tanıyıp fark etsin, onun oyunlarını, tuzaklarını ve ona uyanların ahirette başına gelecekleri önceden bilerek hazırlıklı olsun. Bunlar üzerinde düşünüp aklederek şeytanın ivalarına, vesveselerine ve süslü göstermelerine kanmasın, tuzağa düşmesin diyedir. Allah'ın ihlaslı kullarını saptırmaya iblisin gücünün yetmeyeceği hem Rabbimizce bildirilir hem de iblis tarafından itiraf edilir. Es-Sultan kahredici kral, kahren mecbur edici hükümranlık manasında kullanılır. Şu ayetlerde olduğu gibi, benim sizin üzerinizde bir sultanım, yani sizin üzerinizde sizi şirk koşmaya kahren mecbur edecek bir hükümranlığım yoktu. İbrahim Suresi 22. Ayet-i Kerime. Bizim sizin üzerinizde bir sultanımız, yani sizin üzerinizde sizi şirk koşmaya kahren mecbur edecek bir hükümranlığımız yoktu. Bilakis siz taşkınlık eden bir kavimdiniz. Saffat Suresi 30. Ayet-i Kerime. İsra Suresinin 62. ayetinde ifade edildiği üzere iblis, pek azı hariç kullarının çoğunu saptıracağım demişti. Rabbimize ancak o azınlığın kimler olduğunu söylememişti. İşte Sa'd suresi 83. ayette bunların ihlas sahibi kullar olduğunu açıklamaktadır. İblis, senin şerefine and olsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım dedi. Sa'd suresi 82-83. ayeti kerime. Hicr suresi 39-40. ayetlerde ise şu bilgi aktarılır. İblis, Rabbim beni azdırmana karşılık and olsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel, cazip göstereceğim. İçlerinde ihlasa eldirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım dedi. Bu ayetteki ifadesiyle iblis savaş alanını belirlemiş oluyor. Bu alan yeryüzüdür. Yeryüzünde kötülüğü onlara cazip göstereceğim diyerek, elindeki kozunda cazip ya da süslü gösterme olduğunu belirtiyor. Şeytanın cazip ve süslü göstermede kullanacağı malzeme ise, insanın arzu ve isteklerinde sınır tanımama eğilimi, hırsları, ihtirasları, makam, mevki, şan ve şöhret arzuları, servet ve şehvete dair azgın istekleridir. Şeytanın kozu, kötülüğü cazip gösterip güzelleştirmektir. Silahı ise kötülüğün bu yapay cazibesine kapılıp onu işlemelerini sağlamaktır. Bu yüzden insanın işlediği hiçbir kötülük yoktur ki üzerinde şeytandan kaynaklanarak nefse hoş gelen bir cazibe, yalancı bir güzellik olmasın. O halde insanlar şeytanın elindeki kozu iyi tanımalıdırlar. Bir şeyde cazibe olduğunu fark ettiklerinde ve içlerinde bu cazibeye karşı bir arzu uyandığını gördüklerinde ilahi ölçüleri ve ahlaki ilkeleri dikkate alıp ahiret ve hesabı hatırlayıp ihlaslı kullar olmaya çalışmalı, ölçüleri ve hududullahı aşan o şeyden sakınmalıdırlar. Bilinmelidir ki ancak Allah'a bağlanıp samimiyetle teslim olduklarında, ona gereği gibi kulluk yaptıklarında bu şartla şeytanın Allah'ın muhlis kullarının üzerinde hiçbir etkinliği yoktur. Ne diyor şeytan? Hepsini yoldan çıkaracağım. Sadece içlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç. Yüce Allah kendisini Allah'a adayanları, kendisine ihlasla teslim olup hayatlarını ibadet kılanları, seçkin kullarına katar. Kendilerini sırf Allah için arındıran ve Allah'ı görüyormuşçasına ibadet eden muhlis kullarının arasına alır. Şeytanın bu kullar üzerinde hiçbir etkinliği yoktur. Melun şeytan başka türlüsünün imkansız olduğunu, çünkü bunun Allah tarafından konulmuş bir kural olduğunu bildiği için işte bu şartı ifade ediyor. Bu kurala göre Yüce Allah kendisini arındırıp Allah'a teslim olan seçkin kullarına katar. Onu korur ve gözetir.
Hicr suresi 41-42. Ayetlerde şöyle bir cevabın verilmesi bu yüzdendir. Allah dedi ki, işte bana ileten doğru yolun budur. Sana uyan sapıklar dışındaki kullarım üzerinde, senin hiçbir nüfusun, hiçbir etkileme gücün, sultan, hakimiyetin yoktur. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki ey iblis, senin benim kullarımı saptırma gücün ve yetkin yoktur. Onları bana kulluktan uzaklaştırıp kendin gideceğin cehenneme onları da götürme gücüne sahip değilsin sen. Ancak sana uyanlar, sana tabi olan sapkınlar bunun dışındadır. Ancak Allah'a ihlasla bağlanıp istikametini koruyan, samimiyetle Allah'a teslim olup sırat-ı müstakimde ayaklarını sabit tutma cehdi içinde olan, ihlaslı kullar üzerinde şeytan ve dostlarının hiçbir sultalarının etkileyici güçlerinin olmayacağını Rabbimiz garanti etmiş bulunmaktadır. Benim seçkin ihlaslı kullarım üzerine hiçbir yaptırım gücün yoktur. Onlara etki edemezsin. Onlara herhangi bir kötülüğü cazip gösteremezsin. Ve sen onlara ulaşamazsın. Bu nedenle onlar sana karşı koruma altındadırlar. Sen sadece sana uyan yoldan çıkmış sapıklar üzerinde bir etkinliğe sahipsin. Bu ise genel kuralın dışında bir istisnadır. Nasıl ki kurt sürüden ayrılanı kapıyorsa, şeytan da sadece Allah'ın yolundan ayrılanı kapabilir. Kendilerini Allah'a adayanlara gelince, Yüce Allah onların kaybolup gitmelerine izin vermez. Allah'ın rahmeti geniştir. Onlar biraz geride kalsalar, bir an zaaf gösterip günaha girseler bile çok geçmeden tövbe edip dönerler. İblis ve dostlarının aldatma ve tuzaklarından, kandırma ve şerlerinden kurtulmanın yolu, dinde ihlas sahibi olmak, İslam'ı samimi bir şekilde yaşamak ve Allah'a sığınmaktır. İmanlarında sebat eden, Allah'a sığınan, ondan yardım isteyen, onun hidayetiyle hidayet bulanlar, ahkamıyla amel edenler ve işlerinde onun azabından korkup takvayı kuşananlar. İşte bunlara kesinlikle şeytanın etkisi yoktur. Ayrıca başka ayetlerde de şeytanın Allah'ın ihlaslı kullarını saptırmaya gücü yetmeyeceği, çünkü Allah'a teslimiyetlerinin ve sadece Allah'a vekil edinmelerinin onları koruyacağı, şeytanın saptıracaklarının ise zaten azgın tercihleriyle şeytana kulluk yapmaya eğilimli kimseler olacağı ifade edilmiştir. Benim mümin kullarıma gelince, senin onlara gücün yetmez, onlar üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmaz, vekil olarak Rabbin yeter. İsra suresi 65. ayeti kerime. Yüce Allah'ın benim kullarım derken kastettikleri ihsanda bulunan muhsin ve ihlasa ulaşan muhlis kullardır. Zaten şeytan da senin mutlak kudretine yemin ederim ki onlardan ihlasa erdirilmiş kulların bir yana hepsini mutlaka azdıracağım. Saat suresi 82-83. ayeti kerimeler. Demek suretiyle ihlaslı kullara hiçbir şey yapamayacağını itiraf etmektedir. İşte kendi itirafıyla da şeytanın gücü, muhlis, muhsin, muttaki denen ihlaslı müminlere, manevi doyuma ulaşmış kişilere yetmemekte, onları etki alanına almamaktadır. Onlar şeytanın manyetik alanına girmediklerinden şeytan onları kendine çekememekte, onlar üzerinde tesirli olup aldatamamaktadır. İşte İslam'ın tebliği ve eğitimi de şeytandan az çok etkilenen insanı bundan koruyacak niteliğe kavuşturma görevi ile yükümlüdür. İnsanlar şeytanı veli ve vekil edindiklerinde onun etkisi, sultası, hakimiyeti altına girmektedirler. Onun içindir ki İsra suresi 65. ayetin sonunda vekil olarak Rabbin yeterli olacağına dikkat çekilmektedir. Allah'ın vekaletine sığınan, ona dayanan insanın üzerine şeytanın hiçbir yaptırımı olamaz. Onun için insanlar Allah'ın kudretine sığınıp onun yoluna ve Hablullah'a sarılırlarsa ve bu inancı davranışlarına yansıtırlarsa şeytanın etki alanının dışında kalacaklardır. Rabbin vekil olarak yeter. Allah'a güvenen, onun hidayetine ve yardımına inanan kimseler şeytanla imtihan edildiklerinde başka bir desteğe ihtiyaç duymayacaklardır. Çünkü Allah onların şeytanın saptırmalarından uzak kalmalarına yardım edecek, onları koruyacak ve doğru yola iletecektir. Ayrıca Allah halis, ihlas sahibi kullarını meleklerle de destekleyecektir. Melekler muhafızlık yaparak, haber vahiy getirerek, müminleri müjdeleyerek, cihatta müminlerle birlikte yer alarak ve onlar için Allah'a dua ederek müminleri destekleyeceklerdir. Diğer taraftan kendi güçlerine veya Allah'tan başka güçlere güvenenler, şeytanla imtihan edildiklerinde bu imtihandan başarılı çıkamayacaklardır. Şeytan kendisini tüm dünyada en güçlüymüş gibi, tüm dünyayı egemenliği altına almış gibi gösterir. Yaygaralarıyla, propagandalarıyla herkesi etkisi altına almaya çalışır. Eğer bizler Rabbimizi vekil bilebilirsek, Rabbimize sığınabilirsek, Rabbimizin istediği gibi halis müminler olabilirsek kesinlikle bilelim ki onun da avanelerinin de bize karşı yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Hataya düşmenin, günah işlemenin sebebi üçüncü şahısların teşviki olsa bile esas suçlu insanın bizzat kendi arzusu, kendi heva ve hevesidir. Kimse kimsenin günahından sorumlu olmadığı gibi kimse bir başkasının yerine kullukta yapamaz. Herkesin yaptığı kendisine aittir. Bir kimsenin şeytanın ve dostlarının tuzağına düşerek günah işlemesi, onun şeytan tarafından zavallı duruma düşürülmesi demektir. Günaha devam ettikçe hareket yönü alçalmaya doğru olacaktır. Tövbe etmemek ve şeytanın süslediği hayallere dalmak, zaafın ve alçaklığın en derinine doğru yol almak demektir. İnsanın şerefli olabilmesi için el aziz olan Allah'a dayanıp teslim olması, isyandan ve şeytandan uzak durması gerekir. İblis, Rabbinin emrinden yüz çevirmesi ve büyüklenmesinden dolayı lanetlenmiştir. Bilinmelidir ki iblisin küfrü Allah'ı ve ahireti inkar şeklinde değil, ilahi emir ve yükümlülüğü inkar ile yapması istenen amelin gereğini yapmayıp tartışmak şeklindedir. Bu sebepten kimse ben Allah'a ve ahirete inanıyorum, o halde Müslümanım diye avunup hevasının kendisini Allah ile aldatması ahmaklığına kapılmasın. İnsanlardan da kim büyüklük taslar, müstahnileşip Allah'ın emirlerinden yüz çevirirse, bilsin ki Allah'ı tanısa, ona ve ahirete inandığını söylese de, iblis gibi nankörden sayılacak ve laneti hak edecektir. İsyan eden, büyüklenen ve Allah'ın yolundan uzaklaşıp başkalarını da bu yoldan alıkoymaya çalışanlar, iblis ile birlikte cehennem halkı olarak oraya doldurulacaklardır. Sonuç olarak bir daha ifade edecek olursak, İnsanın şeytanla ilişkisinde ortaya çıkan birinci kategori tamamen şeytanın sultası, hakimiyeti altına girip insan şeytanları haline dönüşenlerdir ki bunlar dünya ve ahirette şeytanla dayanışma halinde suçlarını itiraf ederek birlikte cehenneme atılacak olanlardır. İkinci kategoriye girenler ise şeytanın aldatması sonucu günah işleyip bunda ısrar ederek tövbe etmeden ahirete intikal edenlerdir ki bunlar ahirette şeytandan ve kendilerini kandıran insan şeytanı müstekbirlerden şikayetçi olacaklardır. Ama bu şikayetleri işe yaramayacak ve orada tartışan iki tarafta hep birlikte ateşe atılacaklardır. Üçüncü kategori ise Allah'ın muhlis kullarıdır ki bunlar üzerinde şeytanın tam bir hakimiyeti, sultası oluşamaz. Çünkü onlar Allah'ı veli ve vekil edindikleri için Allah onları koruyacaktır. Ancak bunlar da bir şekilde insanı bir zaaf gösterip şeytanın ihvası, vesvesesi sonucu bir günah işler ise işte Allah'a imanın ve teslimiyetin sonucu olarak bunda iblis gibi ısrar etmek yerine Adem gibi hemen tövbe edip Allah'a sığınırlar. Adem ile eşi dediler ki, ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf suresi 23. ayeti kerime. O halde insan sürekli olarak şeytani hilelere karşı uyanık olmalı, onlarla savaşmalı, tuzakları sezmeye ve açığa çıkarmaya çalışmalıdır. Ancak her şeye rağmen tuzağa düşebilir, tuzağa düşünce de tövbe ederek toparlanmalıdır. İnsan fıtratına uygun davranış, ilk imtihanda örneklendiği üzere iblis gibi günah ve hatalarda ısrar etmek değil, Adem gibi tövbe edip Allah'a sığınmaktır. Rabbimiz bizlere düşmanımız şeytana ve dostlarına karşı uyanık, bilinçli, dirayetli, basiretli ve ferasetli olmayı, sadece kendisine bağlanıp teslim olarak şeytanın tüm oyun ve tuzaklarını bozmayı, ona kardeş, veli ve taraftar olmaktan da, onun ivaları sonucu günaha dalmaktan da korunmayı, bir şekilde günah işlediğimizde ise tıpkı Adem aleyhisselam örneğinde olduğu gibi hemen pişman olup tövbe ederek arınmayı nasip etsin inşallah. Rabbimiz şeytanın tuzaklarının farkında olup korunarak bütün hayat alanlarında ve ömür boyu sadece kendilerine secde itaat eden muhlis kullarından olmayı, sadece kendisine vekil ve veli edinerek şeytanın gücünün ve etki alanının dışında kalmayı hepimize nasip etsin inşallah. Yazan Mehmet Pamak.